Sülfür, taşıyıcı proteine tersinir olarak bağlanıyor, solungaçlardaki bakterilerde yük boşaltılıyor. Henüz anlayamadığımız mekanizmalarla ve burada da Calvin çevrimi için gerekli enerjiyi sağlamak üzere yükseltgeniyor. Şekil. Sülfürün zehirleyiciliği. Çoğu hayvan için sülfür son derece zehirleyicidir. Solunumu iki düzeyde zehirler. Kanda hemoglobine bağlanarak ve hücrelerde solunum enzimi sitokrom C oksidazı engelleyerek. Sülfürce zengin hidrotermal ağızlardaki hayvanlar sülfür zehirlenmesinden kaçınabilmek için farklı yollar evrimleştirmiştir. Tüp solucanı Riftia, hemoglobin molekülünün sülfür için ayrı bir bağlanma bölgesi vardır ve bu yolla oksijenle sülfürü aynı anda kanında taşıyabilir. Hidrotermal ağız istiridyesi Kalyptogana'da ise sülfürü bakterilere taşıyacak özel bir protein vardır. Hidrotermal ağızlarda yaşayan Bihtogreya termodronda iç ortak yaşam bakterileri yoktur. Bu yengeç, karaciğere benzeyen hepatopankreasında sülfürü zehirleyici olmayan tiosifatı yükseltgeyerek zehirleyici etkisini yok eder. Batimodiolus thermophilus'taki ortak yaşam hakkında ise çok az şey biliniyor. Tıpkı dev istiridye gibi bu midyenin de solungaçlarında konuk bakteriler vardır. Fakat sülfür taşıma yolları ve mekanizmaları henüz anlaşılamamıştır. Bununla birlikte Scripps Okyanus Bilim Enstitüsü'nden Kenneth Smith, J.R. bu derin deniz midyelerinin hidrotermal ağız sularına bağımlı olduğunu gösteren bir dizi ilginç deney yapmıştır. Smith midyeleri hidrotermal ağzın yakınından alıp daha dış bir bölgeye taşıdığında açlıktan öldüklerini görmüştür. Bu durum hidrotermal ağız bölgelerinde doğal olarak oluşabilen bir olay. Ağız bölgeleri en fazla 20-30 yıl etkinliklerini sürdürür. Su akımının kesildiği ağız bölgelerinde çok sayıda ölü midye ve istiridye bulunmuştur. Anlaşılıyor ki sülfürsüz ortamda bu hayvanların yaşamlarına devam edebilmeleri olanaksız. Büyüme hızı ortak yaşamın konakçı hayvanların besin gereksinimlerini karşılamada etkin olduğunu işaret eden bir başka göstergedir. Ağız bölgelerindeki hayatın hızlı akışı, bu hayvanlarda gözlenen hızlı büyüme ve üretkenlik yaşına çabucak erişme olgularında yansır. Rutgers Üniversitesi'nden Richard Luce'un yaptığı çalışmalar, ağız bölgelerindeki istiridye ve midyelerin sığ sularda bulunan çift kabuklular kadar hızlı büyüdüklerini gösteriyor. Tüp solucanı, istiridye ve midye, yani volkanik ağızlardaki en büyük ve en yaygın türler olan bu hayvanlar, ekolojik başarılarını kükürt bakterileriyle kurdukları ortak yaşama borçlular. Daha küçük ve daha az karmaşık olan volkanik ağız hayvanlarının çoğunda konuk organizmalar yoktur. Besinlerini sudan süzdükleri yiyecek parçalarından, örneğin bakteriler ya da konuk barındıran diğer hayvanları yiyerek elde eder. Örneğin volkanik ağız yengeçlerini, Riftia'nın solunum sorguçlarını yerken gözlemledik. Konuk barındırmayan hayvanların da incelenmeye değer olduklarını kabul etmek gerek. Sülfür, bir omurgasızın vücut yüzeyinden kolayca emildiği için tıpkı konakçı hayvanlar gibi konuk barındırmayan hayvanlar da sülfür zehirlenmesine karşı mekanizmalar evrimleştirmek zorunda kalmışlardır. Santa Barbara'dan Mark Wells ve Scripps'ten Russell Wetter'ın yardımlarıyla volkanik ağız yengeçlerindeki bu mekanizmaları inceledik. Çevrelerindeki deniz suyunun sülfür derişimini normal düzeyin üzerine çıkardığımızda yengecin kalp atışı ve solunum suyunun akışını sağlayan uzantıların hızı değişmedi ve hayvanın kanındaki sülfür düzeyi çok az arttı. Yengecin kanından tüp solucanının hemoglobini ile kıyaslayabileceğimiz bir sülfür bağlayıcı protein yalıtamadığımız için bu türün sülfürün zehirleyiciliğine karşı farklı bir strateji evrimleştirdiğini varsaydık. Yaptığımız çalışmalar sonunda da yengecin yüzey emilimi ile aldığı sülfürü daha az zehirleyici bir kükürt biçimi olan tiosifatı yükseltgediğini bulduk. Bu işlem yengecin hepatopankreasında işlevi omurgalı karaciğerine benzer bir doku gerçekleşiyordu. Merak ettiğimiz bir nokta vardı. Her konakçı yalnızca tek bir tür bakteri mi barındırıyor? Indiana Üniversitesi'nden Norman Pace'in yardımlarıyla grubumuzun ve DNA disklerin bakteri ribozomlarının belirli bir ribonükleik asit dizisi 165 RNA üzerinde yaptığı çalışmalar kükürt bakterilerinin konakçılarıyla kurduğu ilişkinin türe özgü olduğunu, her konakçı türünün tek bir bakteri suşu barındırdığını gösterdi. Ortak yaşam ilişkisine giren birçok bakteri çeşidi olmasına karşın birden fazla konakçı türe uyum sağlamış bir bakteri bulunmamıştır. Öyle görünüyor ki kükürt bakterileriyle ortak yaşam çeşitli hayvan gruplarında birbirinden bağımsız olarak tekrar tekrar meydana gelmiştir. Derin denizlerdeki volkanik ağızlarda yaptığımız keşifler, kükürtçe zengin birçok çevrede, mangrov bataklıklarında, petrol kaynaklarında, kanalizasyon atık bölgelerinde araştırmalar başlattı. Bu araştırmalar ilk kez derin denizlerde keşfedilen kükürte dayalı ortak yaşam ilişkilerinin yaygın olduğunu ve enerji açısından zengin başka inorganik moleküllerin de metan gibi diğer omurgasızlarla bakteriler arasında benzer ortak yaşam ilişkilerinde kullanılabildiğini gösterdi. Birbirinden tümüyle farklı hayvan gruplarında çeşitli ortak yaşam biçimleri tanımlandı. Bu hayvan grupları arasında Riftia'nın akrabası olan daha küçük tüp solucanları, farklı ailelerden istiridyeler, çeşitli midyeler ve birçok küçük deniz solucanı grubu var. Çalışmalarımız ilerledikçe hayvanların kimyasal kendi beslek konuklara bağımlı olduğu ve bu yolla bakteri ortakları olmadan yerleşemeyecekleri yaşam ortamlarına uyum sağlayarak bu ortamları kullandıkları başka örnekler bulmayı umuyoruz. Antarktik balıkları 4. Antarktik okyanusu soğuyup buzullarla kaplandığında balık türlerinin çoğu yok oldu. Fakat bir alt takıma, Notohenoidae'ye ait balıklar güçlüklerin üstesinden geldiler. Günümüzde bu balıklar biyolojik antifrizler yaparak yaşamlarını sürdürüyorlar. Joseph Eastman ve Arthur de Vries, Kasım 1986. 1899 Şubat'ında İngiliz gemisi Southern Cross, Antarktika'nın Adera burnunda 10 kişiyi karaya çıkardı. Yeryüzünün en güneyindeki ana karada bir yıl sürecek ilk keşif gezisi başlıyordu. Bu gezi Antarktika'nın keşfinde kahramanca bir çağ başlatacak ve hayvan bilimcileri 100 yıl süreyle uğraştıracak bir buluşun beşiği olacaktı. Dünyanın bu en soğuk deniz yaşam ortamı balıklarla doluydu. Keşif grubunun hayvan bilimcisi Nukalia Hanson, buzlu topraklarda geçen bir yıla dayanamayacak ancak ölmeden önce hiç bilinmeyen balık türlerinden örnekler toplamayı başaracaktı. Geziden bu yana hemen hemen bir yüzyıl geçti. Bir zamanlar yaşam barındıramaz diye düşündüğümüz bu bölgede balıkların yaşamda kalabilmesini sağlayan uyum yollarını hala anlamaya çalışıyoruz. Araştırmacıların özellikle dikkatini çeken bir nokta var. Tüm deniz ortamlarında sıkça görülen levrek benzeri balıklarda akraba bir grup gelişmiş kemikli balık, teleost olan Notohenoidae alt takımında gözlenen evrimsel uyum biçimleri. 90-100 arasında türden oluşan bu alt takım yalnızca Güney Kutbu bölgesinde bulunur. Bu bölgedeki balık türlerinin 3'te 2'si Notohenoidae'dir. Toplam balık sayısının %90'ı ise Notohenoidae'lerden oluşur. Okyanus özellikleri. Notohenoidae balıkların evrimleşmesini etkilemiş olabilecek okyanus özellikleri arasında dar ve derin bir kıta sahanlığı ve sıcaklığın ansızın değiştiği bir kuşak vardır. Antarktika'nın sınırlarına yakın sular 1000 metrelik derinliklere erişir ve Notohenoidae balıkları ile rekabet edebilecek birçok sığ su balığı uygun bir ortam olmadığı için saf dışı kalmış olur. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının karıştığı Güney Denizi'nin kuzey sınırını oluşturan bu kuşak, ılık yüzey sularının Antarktik bölgesine akmasını engeller. Bu kuşağın oluşumu Güney Denizi'nin soğumasına ve soğun etkisiyle de Notohenoidae'lerin evrimleşmesine katkıda bulunmuş olabilir. Günümüzde Güney Denizi'nin sıcaklığı 2 derecenin üzerine nadiren çıkar. Çalışmalarımızın çoğunu dikkat çekici 2 uyum biçimi üzerine yoğunlaştırdık. Birinci uyum soğuk suda yaşamda kalabilmek için çok önemli. Güçlü antifriz özellikleri olan bileşikler üretmek. Bu bileşikler vücut sıvılarının donma noktasını düşürüyor. İkincisi de belirli türlerde su içinde ağırlıksız olma özelliğinin geliştirilmesi. Bu özellik balıkların yüzerken çok değerli olan enerjilerini daha tutumlu kullanabilmelerine olanak sağlıyor. Su içinde ağırlıksız kalabilen en az 2 Antarktik Notohenoidae türünün deniz dibinden, bu balıkların çoğu dipte yaşıyor, uzaklaşarak az kullanılan orta katmana yerleşebildiğini görüyoruz. Antarktik Notohenoidae'lerinin şaşırtıcı yaygınlığını açıklayacak birçok yer bilim ve okyanus bilim olayı var. Antarktika geçmişinin büyük bölümünde diğer güney ana karalarına bağlıydı ve birlikte Gondwana olarak bilinen koca bir kütle oluşturuyorlardı. Bu yığın 80 milyon yıl kadar önce parçalanmaya başladı. Antarktika'yı çevreleyen sular ilk yıllarda büyük olasılıkla oldukça ılıktı, en azından bazı yerlerde. Seymour adasında bulunan 38 milyon yaşındaki fosiller üzerine kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada Eastman makalenin yazarlarından ve Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nden Lance Grant, kıyı sularının bir zamanlar bugün Antarktika'da rastlanmayan ya da az bulunan köpek balıklarını, testere balıklarını, yıldızlı vatozları, yayın balıklarını ve başka ılıman deniz balıklarını barındırdığını keşfettiler. Seymour adasındaki çökellerin oluşmasıyla aynı tarihlerde Antarktika, Avustralya'dan ve Güney Amerika'nın ucundan tümüyle ayrılınca kıyıları koca, soğuk ve derin okyanusla çevrelendi. Karmaşık çevresel değişimler Güney Kutbu sularının soğumasına katkıda bulundu. Bu değişimlerden biri okyanusta oldu. 50 ile 60 derece güney enlemleri arasında oluşan okyanus akıntıları yeni ana karayı çepeçevre kuşatarak kuzeyden gelen ılık su akıntılarına ve balıklarına karşı sıkı bir engel oluşturdu. Soğuk su, ılımın iklim balıklarının yok olmasına yol açtı. Ancak notoinetlerin yaşamaya devam ettiler. Soğuğun etkisiyle evrimleşmeye başladılar. Günümüzde hem soğuk yüzünden hem de başka nedenlerle Antarktik Okyanusu'ndaki çeşitlilik Arktik Okyanusu'ndakinden bile daha azdır. Arktik Okyanusu 1,5 misli tür ve 2 misli kadar da aile barındırır. Çeşitliğin bu denli az olmasına yol açan diğer nedenler arasında ada gruplarının çok olmaması ve Antarktika sınırlarının derin bir kıta sahanlığı ile çevrili olması vardır. Dünyanın başka bölgelerinde adaları ve kıyı sahillerini çevreleyen sığ sular birçok balık türü için birincil yaşam ortamlarıdır. Notoinetlerin evrimleşmesine ve diğer balıkların başarısız olduğu bir yerde yaşamlarına devam edebilmelerine olanak sağlayan uyum biçimlerine ilişkin bir şeyler öğrenebilmek amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte Adair Burnu'nun 600 kilometre güneyindeki Ross Adası'na düzenli seyahatler yapıyoruz. Ulusal Bilim Vakfı yaklaşık 30 yıldır anakaradan 60 kilometre genişliğindeki McMurdo Boğazı ile ayrılmış bu küçük volkanik adada bir biyolojik araştırma istasyonu bulunduruyor. De Vries makalenin yazarlarından Antarktik balıklarının donmayı hangi mekanizma ile engellediklerini açığa çıkarmak için 20 yıl önce adaya gitmeye başladı. Daha o tarihte bile McMurdo Boğazı'ndaki koşullar konusunda birçok şey biliniyordu. Örneğin 1961'de o zamanlar Stanford Üniversitesi'nde çalışmakta olan Jake Little Page, McMurdo Boğazı'ndaki yıllık ortalama sıcaklığı -1.87 derece olarak saptamıştı. Bu sıcaklık ancak -1.4 ile -2.15 derece arasında oynuyordu. Yaz aylarında Aralık'tan Şubat'a kadar sıcaklık -1.9 dereceden -1.8 dereceye yükseliyordu. Buzların altındaki su bu aylarda bile yüzeye çarpan güneş ışığının %1'inden daha azını alabiliyordu. Ancak bu durum yılın 4 ayı boyunca süren tam karanlıkla kıyaslandığında müthiş bir gelişme oluyordu. Aslında Güney Kutbu balıklarını karanlık ve soğuktan daha korkunç bir tehlike bekliyor. Çok katlı buz tabakaları. Yılın en azından 10 ayı boyunca 2 ila 3 metrelik yıllık bir buz tabakası denizin üzerini yaza kadar kaplar. Yaz mevsimi geldiğinde fırtınalar bu tabakayı kırar ve açık denize sürükler. Yıllık buz tabakasının alt yüzeyinde ise büyük ve uzun kristal parçalarından meydana gelmiş 1 ya da 2 metre kalınlığında gevşek bir yığın vardır. Bu yığın Aralık ortalarından başlayarak kaybolmaya yüz tutar. Yılın bir kısmında ise büyük kristallerden oluşan bir başka tabaka, çapa buzu, suların 30 metreden daha sığ olduğu yerlerde boğazın dibini kaplar. Buz balıklar için ciddi bir tehlikedir. Çünkü 1950'lerde bir araştırmacının gösterdiği gibi balığın solungaçlarından ve derisinden kolaylıkla sızar. Soğukkanlı hayvanlar olan ve temelde çevreleriyle aynı sıcaklıkta olan balıklar, kanları dengedeki donma noktasının 1 derece altına kadar soğuduğunda bile yaşamlarını sürdürebilirler. Bu sıcaklık buz kristallerinin oluştuğu sıcaklıktır. Ancak balıkların bu aşırı soğumaya dayanabilmeleri ve vücut sıvılarının akıcılığını korumaları yalnızca bedenlerine buz girmediği sürece mümkün olur. Sıcaklığı dengedeki donma noktasının 0.1 derece altına düşmüş bir balığın çevresindeki buz balığın derisinden içeri hızla sızarak vücut sıvılarını dondurur. Çoğu tropik ve ılıman iklim balıkları çevrelerindeki suda buz olduğu takdirde beden sıcaklıkları -0.8 derece dolaylarına düştüğünde donarlar. Öte yandan McMurdo Boğazı'nın notoinetlerinin donması için sıcaklıkların -2.2 dereceye düşmesi gerekir. Ellerindeki bu verilerle döviriz ve öğrencileri McMurdo Boğazı balıklarında donma noktasının düşmesine katkıda bulunan çeşitli maddelerin bağlı önemini saptamak üzere yolu koyuldular. Birçok deniz balığında donma noktasını sıfırın altına çeken ki bu saf suyun standart donma noktasıdır. Asıl maddeler vücut sıvılarındaki tuzlar, özellikle de sodyum klorürdür. Bu tuzlar donma noktasındaki düşüş miktarının %85'inden sorumludur. Düşüşün geri kalan %15'inin nedeni ise az miktardaki potasyum, kalsiyum, üre, glikoz ve amino asitlerdir. Bu maddelerin hepsi kanın ve doku sıvılarının doğal bileşenleridir. Öte yandan McMurdo Boğazı balıklarındaki sodyum klorür, diğer iyon ve küçük molekül derişimleri ılıman iklimlerdeki balık türlerine gözlenenlerden bir parça daha yüksekti. Buna karşın araştırmacıların bulguları bu maddelerin donma noktası düşüşünün yalnızca %40 ila %50'sinden sorumlu olduğunu işaret ediyordu. Antarktik balıklarının donma noktası düşüşünü dengelemeleri ve sonuç olarak yaşamlarını sürdürülebilmeleri vücut sıvılarında bulunan 8 antifriz molekülüne bağlıdır. Bugüne değin incelenen notanoid türlerinin çoğunun antifriz moleküllerini yaptığı görülmüştür. Bu moleküller takımı idrar ve göz sıvıları dışındaki vücut sıvılarında ve hücre sitoplazmasında bulunur ve bu sıvıların ağırlığının %3,5'una karşılık gelir. Bu antifriz molekülleri glikopeptit yapısındadır. Her biri 3 aminoasitlik bir peptit zincirinin 3. aminoasitine kovalent bağlarla bağlanmış bir disakkarit ikili şeker molekülünden oluşan birimlerin tekrarlanmasıyla meydana gelmiştir. Bu glikopeptit molekülleri değişik büyüklüklerde olabilir. Molekül ağırlıkları 33.700 dalton ile 2.600 dalton arasında değişir. Karışıklığa meydan vermemek için her glikopeptit molekülüne molekül ağırlığına göre bir numara verilmiştir. En büyük moleküle No1, en küçük moleküle No8. Birden 5'e kadar olan glikopeptitlerde aminoasit dizisi alenin, alenin, tironindir. Diğer glikopeptitlerde ise aleninlerin bazıları proline yer değiştirmiştir. Bileşiklerin molekül ağırlıkları arttıkça antifriz etkinlikleri de artar ve görünürde 8 molekülde işlevlerini benzer biçimde yürütür. Notanoid antifrizlerinin sıvıların donma noktasını nasıl düşürdüğünü anlayabilmek için bunların etkinlik biçimlerini vücut sıvılarında çözülmüş glikoz ve sodyum klorür gibi daha tipik maddelerin etkinlikleriyle karşılaştırmak gerekir. Çoğu çözeltinin donma noktası bu çözeltilerin bağlaşık özelliklerini yani içindeki çözülmüş parçacıkların yapısı yerine sayısına bağlıdır. Ne kadar çok parçacık varsa su moleküllerinin kümeleşerek bir cenin buz kristali oluşturma olasılığı o denli azdır. Sodyum klorür su içerisinde sodyum ve klorür iyonlarını ayrıştığı için sodyum klorürün suyun donma noktasını düşürücü etkisi yalnızca parçacık etkisini yaratabileceğinden 200-300 kat fazladır. Bu arada suyun erime noktası da azalır ancak çok az ve bağlaşık bir biçimde etkilenir. Bu bağlaşık olmayan antifrizler makmurda boğazı balıklarını buz dolu sularda donmaktan hangi mekanizmayla kurtarıyor? Kimyacılar yüzeye tutulmuş safsızlıkların küçük kristallerin büyümesini engellediğini ve kendini çok kereler tekrarlayan alt birim moleküllerinden oluşmuş safsızlıkların bu açıdan daha da etkin olduğunu biliyor. Bu yüzden De Vries, glikopeptit antifrizlerinin ufacık buz kristallerine tutunup büyümelerini engelleyerek antarktik notanoidlerini koruduğunu düşündü. De Vries ve öğrencileri John Duman ve James Raymond'ın o tarihte Scripps Okyanus Bilim Enstitüsü'nde çalışıyorlardı. Araştırmaları bu düşünceyi doğruladı. Glikopeptitler gerçekten de şekillenmekte olan buz kristallerinin yüzeyine tutunuyordu. Molekül düzeyindeki olayların göz önünde canlandırılabilmesi zor da olsa grubumuz olası bir açıklama önermiştir. Buzun yüzeye tutunmuş glikopeptit molekülleriyle ilerleyemeyeceğini ve yalnızca bu moleküller arasındaki küçük boşluklarda büyüyebileceğine inanıyoruz. Bunun da ötesinde büyüyen yüzeyler eğridir ve bu nedenle de hacimleriyle oranlandığında yüzey alanları fazladır. Böylece buz parçacıkları kendilerini çevreleyen sıvıya su molekülleri verirler ve bu büyümelerini durdurur. Buz kristallerinin su molekülleri eklenebilmesi için çevrelerindeki sıvının sıcaklığının azalması gerekir. Diğer bir deyişle çok eğimli yüzeylerin gelişmesi sıvının donma noktasını düşürür. Bu hipotez vücut sıvılarında buz kristallerinin oluştuğu ve bundan sonra da antifriz moleküllerinden meydana gelen bir engel tarafından durdurulduğu biçiminde yorumlanabilir. Ancak yapılan son deneyler bunu doğrulamıyor. Notanoidlerin buz içermeyen su içine konulduklarında sıcaklıkları -6 dereceye düşene dek donmuyorlar. Vücut içine dışarıdan buz sızmadığı sürece içeride buz kristallerinin oluşmadığı çok açık. Bu yüzden de notanoidlerin soğuğa dayanabilme yeteneklerine yönelik asıl tehlike dışarıdaki buzdur. Glikopeptitlerin asıl rolü de büyük olasılıkla buzun deriden içeri sızmasını önlemektir. Elimizde bu sıvı destekleyen bazı kanıtlar var. Pulları alınmış derinin iç yüzeyi antifriz molekülleri içeren tıl çözeltisine batırıldığında deri dışarıdan buz girmesini önleyen bir engel olarak işlev görür. Suya antifriz molekülleri eklenmemişse buz kristalleri deriden kolayca sızar. Antifriz moleküllerinin buza nasıl bağlandığını bilemiyoruz. Çünkü çözelti içindeki 3 boyutlu yapılarını anlayabilmiş değiliz. Antifrizlerin hidroksil gruplarının OH ve diğer polar grupların bağlantı bölgeleri olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten de glikopeptitlerin şeker kısmındaki hidroksil gruplarının moleküllerin antifriz işlevi için son derece önemli olduğunu gösterdik. Bu hidroksillerin etkinlikleri deneysel olarak giderildiğinde bu işlem için asetil grubu CH3CO ekleniyor. Glikopeptit molekülleri antifriz işlevlerini kaybediyorlar. Buz örgüsündeki su molekülleri köşelerinde oksijen atomları olan altıgen dizileri halinde düzenlenmiştir. İşte polar gruplar bu su molekülleri ile hidrojen bağları kurma potansiyeline sahiptir. Buz örgüsü ile glikopeptidin polar gruplar arasında kurulacak hidrojen bağlarının en yüksek sayıda olabilmesi için bu örgü eşlemesinin mümkün olması gerekir. Yani grupların arasındaki uzaklık buz örgüsünün büyüyen yanındaki oksijen atomlarını ayıran uzaklığa denk olmalıdır. Bu ideal koşul gerçekleştirilebilir. Glikopeptit molekülleri yan şeker zincirlerindeki hidroksi gruplarının çoğunun arasında 4,5 angstromluk uzaklık olduğunu gösteriyor. Bu buz örgüsünün yatay düzlemindeki oksijen atomlarını ayıran uzaklığın aynısı. Antifrizler amino asit zincirlerindeki karbonil, CO gruplarıyla da buza bağlanıyor olabilir. Glikopeptitlerin yan şeker zincirleri bir biçimde molekülün polipeptit iskeletinin genleşmiş bir düzende kalmasını sağlıyor olabilir. Bu koşullar altında karbonil grupları birer atlayarak polipeptidin aynı tarafında çıkıntı yapacak ve aralarındaki uzaklık 7,3 angstrom kadar olacaktır. Buz örgüsündeki bazı oksijen atomları arasında da aynı mesafe vardır. Etkinlik mekanizmaları ne olursa olsun McMurdo boğazı notonomitleri antifrizlerine tüm yıl boyunca gerek duyarlar. Bu ilginç bir soru akla getiriyor. Antarktik balıklarının enerji stokları sınırlıdır ve enerjilerini sakınmalıdır. Özellikle de ekosistemin üretkenliğinin düşük olduğu kış aylarında. Öyleyse sentezleyebilmek için büyük enerjiler harcamaksızın yeterli antifriz miktarını nasıl hazır tutabiliyorlar? Notonomitlerin idrarında antifriz molekülleri olmaması antifrizlerin dikkatli kullanımında böbreklerle ilgili bir mekanizmanın rol oynadığını düşündürüyor. Omurgalıların çoğunda böbrek yumakçıkları, glomerler, kan süzgeçleri olarak işlev görür. Görece küçük moleküller olan glikopeptit moleküllerinin de yumakçıklardan idrara geçmesi beklenirdi. Genelde yumakçıkların içindeki basınç 40 bin daltondan küçük molekülleri kandan çıkarak idrarı toplayan borucuklar sistemine geçmeye zorlar. Böbrek yumakçıkları olan bir balık kuramsal olarak antifrizleri geri kazanabilir. Bu bileşikleri tüpçükleri terk etmezden önce en küçük bileşenlerini amino asitler ve şekerleri parçalar. Bu bileşenleri kana geri verir. Bundan sonra da glikopeptitleri yeniden sentezler. Ancak bu sürecin bedeli oldukça yüksek olacaktır. İki amino asit arasında kurulacak her bağ için iki enerji birimi harcanması gerekir. 1972'de De Viris ve öğrencisi Gary Dobbs, o tarihte Scripps Enstitüsü'nde çalışmaktaydı. Notonoidlerin böbrek dokularını mikroskop altında incelediler. 12 türün 12'sinde de böbrek yumakçıkları olmadığını buldular. Bunun da ötesinde radyoaktif izotoplarla işaretlenmiş antifriz molekülleriyle yapılan çalışmalar, böbreklerde glikopeptitlerin idrara geçmesinin tümüyle engellendiğini ortaya koydu. Yumakçıkları olmayan bu türler idrarı bir salgılama işlemiyle üretiyorlardı. Tüpçüklerin cidarını kaplayan hücreler kandan yalnızca belirli atıkları alıyor ve antifrizleri dolaşımda bırakıyordu. Bu yolla yeniden sentezleme işlemine gerek kalmıyor ve enerji korunmuş oluyordu. McMurdo boğazı notonoidlerinde böbrek yumakçıklarının olmayışının antifriz ve enerji sakınımı amacıyla evrimleşmiş olup olmadığından emin değiliz. Ancak böbreğin sakınım konusundaki önemi böylesi bir hipoteze uygun düşüyor. Bunun da ötesinde kısa bir süre önce ılıman sularda yaşayan birkaç notonoid türünden biri olan Yeni Zelanda dikenli balığında Bovisitis variegatus çok sayıda yumakçık olduğunu keşfettik. Bu dikenli balık en az özelleşmiş notonoid olduğu için diğer notonoidlerdeki yumakçıksız böbreklerin özel bir uyum olduğunu ve soğuk suda yaşamda kalabilmeye yardımcı olması için evrimleşmiş olabileceğini akla getiriyor. İncelediğimiz notonoid türlerinin ikisinde suda ağırlıksız kalabilme yeteneğinin olması bu notonoidlerin enerji sakınabilmesini mümkün kılmış bir başka evrimsel uyum örneğidir. Bu özelliği 10 yıl önce bilinen en büyük notonoidlerden çok sayıda yakaladığımızda keşfettik. Antarktik diş balıkları Dissoticus mawsoni notonoidlerin uzunluğu 15 ila 30 cm arasında değişirken tipik bir diş balığı 127 cm uzunluğunda ve 28 kilogram ağırlığındadır. Oltamızı 300 ila 500 metre arasına salmış ve başlangıçta balıkların deniz tabanındaki yaşam ortalarından yukarı çıkıp oltanın çengeline geldiğini varsaymıştık. Fakat Dissoticus'un ve midesindekilerin %70'ini oluşturan daha küçük bir notonoid türü olan Pleuragma, Antarktikum'un akış çizgili görünümüne sahip olduklarını fark ettiğimizde kuşkulanmaya başladık. Bu denizin orta katmanlarında yaşayan balıklarda gözlenen bir özellikti.